Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.pars.com Today.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 645 1400 Hicri Kameri 13 Ramazan 1442 ve Miladi 26 Nisan 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaşı ile Filistin gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam ülkelerinde Ramazan, kalıcı itir ve Amerika'nın gerçek yüzü adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 496 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti. Mahmut Vaizi, Türkiye'nin her daim İran'ın önemli komşusu olduğunu belirtti. İran müzakere heyeti Viyana'da. Ankara'da Amerika Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlendi. Ve Siyonist rejim Hamas'a tehdit içerikli mesaj gönderdi. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre dünden bugüne kadar 496 vatandaş daha koronavirüsten dolayı yaşamını maalesef yitirdi. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada bugüne kadar İran'da 2.417.230 kişinin koronavirüsü yakalandığını, 1.892.229 kişinin ise iyileştiğini belirtti. Bakanlık son 24 saatte 496 kişinin de hayatını kaybetmesiyle ülkede COVID-19 hastalığına ilişkin ölüm sayısının 70.070'e yükseldiğini, son 24 saatte 21.026 yeni vakanın tespit edildiği ifade edilirken, vakalardan 5.244 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Sağlık Bakanı açıklamasında, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabaları ile 1.892.229 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İran'ın Kermanşah vilayetinde yer alan Sarpolizahab kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatte 14.39'da gerçekleşen depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi. Sarpolizahab valisi Nureddin Ferzadpur basın mensuplarına yaptığı açıklamada deprem anında büyük paniğe kapılan vatandaşların sokaklara döküldüğünü belirterek şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok dedi. Depremin bölge sakinlerinin panik yaşamasına yol açtığı belirtildi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısında ülkelerin münasebetlerinin gelişmesi için bir yıllık yol haritasına belirlendiğini işaretle Türkiye'nin her daim İran'ın önemli komşusu olduğunu vurguladı. İran-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu 28. dönem toplantısı 27-28 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. İki ülke arasındaki işbirliği artırmayı ve derinleştirmeyi amaçlayan toplantı, İran-Türkiye Karma Ekonomik Komisyon eş başkanları, İran Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ve Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımı ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. 27. dönem KEK toplantısı geçtiğimiz sene Mahmud Vaizi Başkanlığındaki İran heyetinin katılımıyla Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenmişti. Bugün İran Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İran-Türkiye Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 28. toplantısının koordinasyon oturumunda yaptığı açıklamada, komşularla münasebetlerin gelişmesinin İran'ın dış politikasında çok önemli yere sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin her daim İran'ın önemli komşusu olduğunu vurguladı. Vaizi oturumda Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarının önemi yüzünden sanal ortamda değil, gerçek ortamda düzenlenmesi gerektiğinin altını çizerek, bu toplantılarda ilişkilerin gelişmesi önündeki irili ufaklığı birçok engelin ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Vaizi katıldı ve başkanlık etti. Tüm komisyonlarda her daim özel sektörün payının artırmasına da vurgu yaptığını sözlerine ekledi.
Katar'daki temaslarının ardından Bağdat'a geçen İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Irak Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı görüştü. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif bugün Bağdat'a geçmesi ardından direniş şehitleri için saygı duruşunda bulundu. Bakan Zarif, Bağdat'ta şehit Hacı Kasım Süleymani ve şehit Ebu Mehdi Mühendis'in şehit düştükleri noktada hazır bulunarak direniş serdarları için saygı duruşunda bulundu. Ardından İran Dışişleri Bakanı Zarif, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi. Zarif, Iraklı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Bağdat'ta korona hastalarının tedavi gördüğü hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. Mübarek Ramazan ayının bölge halkları için bereket, rahmet ve barış ayı olması dileğinde bulunan Zarif, Irak'ın bölgedeki önemli rolünü memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Umarım Iraklı kardeşlerimizin oynadığı yapıcı rolle bölgede olumlu gelişmelere tanık oluruz," dedi. İran Dışişleri Bakanı Zarif bugün ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile ikili konular ve bölgedeki güvenlik ile ilgili meseleleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Amerika'nın makul bir politika ile nükleer anlaşmaya dönmesini umduğunu söyledi. Resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika nükleer anlaşmaya dönerse Tahran, Amerika'nın eylemlerine doğruladıktan sonra karşılıklı girişimlerde bulunacak. Irak Dışişleri Bakanı ile 4+1 nükleer görüşmeler hakkında konuştum, dedi. Bağdat'taki hastane yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Zarif, Irak'ın bölgedeki önemli ve güçlü rolünü memnuniyetle karşılıyoruz ve Irak'ın bu bölgedeki rolünün her geçen gün daha güçlü olmasını ve bölgede istikrar ve barış için bir rol oynamasını umuyoruz ifadelerine kullandı. Bölgesel sorunları çözmede ülkesinin rolünü vurgulayan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Bağdat'ın bölgeye barışın sağlanmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Zarif ile İran-Amerika ilişkileri ve Fars Körfezi ülkeleri ile ilişkiler konusunda görüşünü kaydeden Hüseyin, Irak'ın bu konudaki rolünün olumlu olduğunu dile getirdi. Bugünkü toplantıda ikili o konuları, önemli bölgesel sorunlar ve uluslararası durumu ele aldıklarını belirten Hüseyin, Irak'ın bölgedeki kilit rolünden bahsederek, Irak'ın mevcut dış politikasının temeli herkesle dengeli ilişkiler kurmaktır. Irak'ın ilişki kurma politikası ortak çıkarlara dayanıyor ve bölgede kendisinin de söz hakkı var değerlendirmesini yaptı. Bölge ülkeleri arasında işbirliğinin önemine vurgu yapan Irak Dışişleri Bakanı, İran tarafı ile önemli bir seviyeye ulaşan işbirliği ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz diye ekledi. Dışişleri Bakanı Bağdat ziyareti sırasında Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile iki ülke arasındaki işbirliği, bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek üzere bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada Amerika yönetiminin İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade bugün sabah saatlerinde düzenlediği online basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. İran heyetinin nükleer anlaşma görüşmeleri için Viyana'ya gittiğini açıklayan Hatipzade, Viyana'daki görüşmelere bakanların katılımı söz konusu değil. Görüşmeler çok hızlı ilerlemiyor. Bazı konularda hala görüş ayrılıkları var. İran heyeti ülke politikaları çerçevesinde ciddi anlamda müzakere yapıyor dedi. Sözcü İran olarak görüşmelerin uzayıp gitmesini asla istemediklerini belirterek, bununla birlikte acele etmediklerini vurguladı. Görüşmelerde siyasi iradenin olmadığını görmeleri halinde mutlaka görüşmeleri durduracaklarını söyleyen sözcü Hatipzade bunun çok önemli olduğunu ifade etti. Hatipzade Wall Street Journal gazetesinin Biden yönetiminin mali ve petrol yaptırımlarını azaltmaya hazır olduğu iddiasıyla ilgili soruya yaptırımların kaldırılması konusunda tutumumuzda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Daha önce ve yeniden uygulanan yaptırımlar dahil başlığı değiştirilen tüm yaptırımlar hep birlikte kaldırılmalı ve ardından İran tarafından hepsi doğrulanmalıdır. Adım adım gibi bir planı kabul etmiyoruz ve gündemimizde de yok. Esasen bu aşamadan geçtik. Amerika Birleşik Devletleri nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini yerine getirmelidir. Bunu bütün olarak yapmazsa dönmesi o kadar zorlanacaktır. İran da doğrulamanın ardından anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye hazırdır yanıtını verdi. Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik yaptırımı hakkında da konuşan sözcü, insan hakları konusunu siyasileştirenlerin insan hakları için en büyük hainler olduğunu belirterek Avrupa Birliği'nin bazı İranlı yetkilileri yaptırım listesini aldıktan sonra Avrupa Birliği ile kapsamlı diyaloğu askıya alıp Avrupa Birliği yetkililerine yönelik yaptırım listesi hazırladıklarını ancak bu adımın daha kesinleşmediğini kaydetti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçı Başkanlığındaki İran Müzakere Heyeti bugün yeniden Viyana'ya gitti. İran ile 4+1 grubu heyetlere nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısı çerçevesinde yeniden bir araya geliyorlar. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Arakçı'nın başkanlığındaki heyet bugün Viyana'ya gitti. Geçtiğimiz hafta Viyana'da düzenlenen toplantıda katılımcı ülkeler yaptırımların iptali ve nükleer alandaki çalışma gruplarının yanı sıra yaptırımların iptalinin uygulanması için pratikte gereken düzenlemeler ve ardından Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi durumunda müzakere için 3. çalışma grubunun kurulmasını kararlaştırdılar. Başkentlerine dönen heyetler bu hafta yeniden Viyana'da bir araya geliyorlar.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Siyonistlerin bölgedeki eylemlerinin ters sonuç vereceğini kaydetti. Komutan Selami bugün El Meyadin televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'in her türlü sinsi eylemine aynı düzeye veya daha güçlü şekilde yanıt vereceğini işaretle, Siyonistlerin bölgedeki şer girişimlerinin ters sonuç verip onları gerçek tehlikelere maruz bırakacağını vurguladı. Tümgeneral Selami eğer onlar cinayetlerine devam ederlerse dağılmaya daha da yakınlaşacaklar diye konuştu. Komutan Selami geçtiğimiz günlerde Siyonistlerin şer eylemlerinin yanıtsız bırakılmayacağına ve işgal toprakları içinde bazı olayların yaşandığına tanıklık edildiğini temasla bu gibi olayların sonraları da daha geniş ölçüde tekrarlanabileceğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Endonezya'ya ait bir adet denizaltının batması sonucu bu ülkenin deniz kuvvetlerinde çalışanlardan bir grubunun hayatını kaybetmesinden dolayı Endonezya halkı hükümetinin acılarını paylaştı. Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade bu hususta yaptığı açıklamada denizaltı kazasında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyip Endonezya halkı ve hükümetine özellikle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi de bu acı olaydan dolayı Endonezyalı mevkidaşına gönderdiği taziye mesajında Endonezya halkı, hükümeti ve silahlı kuvvetlerinin acısını paylaştı. Geçen çarşamba günü Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait 402 KRI Nangala isimli denizaltı tatbikat sırasında Bali Adası yakınlarında kayıp oldu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Amerika Başkanı Biden'in 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesaja tepki göstererek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acilen olağanüstü gündemle toplanarak insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından bir tanesi olarak kabul edilen Kızılderili soykırımını tanıma kararını alması 83 milyon haklı beklentisidir dedi. Fatih Erbakan dün yaptığı yazılı açıklamada Amerika Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki soykırım ifadesine tepki gösterdi. Erbakan, Biden'in daha seçim kampanyası sırasında Türkiye'ye karşı düşmanca bir politika izleyeceğini ortaya koyduğunu belirterek, Amerika yönetiminin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade edip şöyle dedi. Amerika Başkanı Joe Biden'in akıl ve vicdan sahibi hiçbir insan için karşılığı olmayan sözde Ermeni soykırımı ifadesi ve artık bardağı taşıran bu düşmanca yaklaşımı karşısında hükümetin olayı her zamanki gibi cılız kınama mesajlarıyla geçiştirme yerine gerekli somut karşı adımları atması artık kaçınılmazdır. Erbakan ayrıca mecliste de olağanüstü toplanıp Kızılderili soykırımını tanıma çağrısında bulundu.
Amerikan Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarının soykırım olarak tanımasına karşı Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri düzenlendi. Vatan Partisi Türkiye Gençlik Birliği ve Ankara Seymenler Kulübü'nün üyelerinin katılımı ile bugün Ankara'da Amerikan Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenlendi. Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği'nin yaptığı ortak açıklamada İncirlik Üssü ve Kürecik Üssü derhal Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tam kontrolüne alınmalıdır. Amerika askerleri 15 gün içerisinde ülkelerine gönderilmelidir vurgusu yapıldı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı yaptığı açıklamada Amerikan Başkanı Joe Biden'ı 1915 olaylarını soykırım olarak ilan etmiş, Türkiye'ye ve Asya'ya karşı hücum burası çalmıştır. Amerikan Başkanı 1915 olayları ilgili bir insan hakları çıkışı yapmamıştır. Olay bir tarih tartışması çerçevesinde değerlendirilemez. Biden öncelikle Türkiye'ye ve Rusya ve Çin'in de içinde bulunduğu Asya'ya yönelik yoğun tehditlerine eyleme geçirmek için işaret fişeğini yakmıştır ifadelerini kullandı. Protesto sırasında Büyükelçilik çatısında silahlı Amerika askerleri nöbet tuttu.
Iraklı güvenlik kaynakları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Duhuk vilayetindeki operasyonun 4. gününde Yukarı Bervari köyünü işgal ettiklerini bildirdi. Irak güvenlik kaynakları Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede kara harekatına devam ederken Türkiye'ye ait savaş uçaklarının da bu vilayete bağlı Cebel Kara ve Sekiri köyünü yoğun şekilde bombaladığını kaydetti. Aynı kaynaklar Türk askerlerinin stratejik öneme sahip Metina Dağlık bölgesine doğru ilerlemeye çalışırken burada PKK unsurlarının şiddetli direnişiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Türkiye geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyine Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonuna başladı.
Irak'ın Neyneva ve Diyale vilayetlerinde meydana gelen patlamalarda güvenlik güçlerinden 12 kişinin hayatını kaybetti ve yaralandığı bildiriliyor. Güvenlik kaynaklarından bildiğine göre bugün Neyneva vilayetine bağlı Musul'un güneyindeki Han Yunus köyü yakınlarında meydana gelen patlamada Haşişabi mensubu bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Aynı kaynaklar ayrıca Diyale vilayetinin Cizani köyü etrafında bir bombanın infilak ettiğini, patlama sonucu bir Iraklı subayında hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Öte yandan Musul'da düzenlenen bir operasyonda 3 IŞİD teröristinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad bugün Rusya Başkanı Vladimir Putin ile bir dizi ortak kaygı konusunu ele almak üzere bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Suriye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkileri özellikle ekonomik ve ticari düzeyde ve ayrıca korona salgınıyla yüzleşmede ortak işbirliğine ve Rusya'nın Suriye halkının bu salgınla yüzleşmesine yardımcı olmak için ek aşılar sağlama kararlılığı ele alındı. Esad, Rusya'nın Suriye halkına kendilerine uygulanan haksız kuşatmanın etkilerini aşmalarına yardımcı olmak için sağladığı insani yardımlardan dolayı teşekkür etti. Anayasa Tartışma Komitesi'nin çalışmaları ve onu rotasından saptırmak için Batı baskısı da dahil olmak üzere bir dizi siyasi kaygı konusu ele alındı.
İsrail'deki kaynaklar işgal rejiminin Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'a tehdit içerikli mesaj gönderdiğini bildirdi. Aynı kaynaklar Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler temsilcisi tarafından Hamas'a tehdit mesajı gönderdiğini, bu mesajda işgal rejiminin Siyonist yerleşkelere roketli saldırıların durdurulması halinde Gazze'ye yönelik ağır saldırıların başlatacağını ilettiğini kaydetti.
Ve Amerika'da silahlı şiddet eylemleriyle ilgili arşive dayalı verilen haberde bu ülkede 2021 yılının başından beri silahlı olaylarda 13 binden fazla insanın hayatını kaybettiği belirtildi. Habere göre silahlı olaylar sonucu Amerika'da aynı süre içinde 13.610 kişi hayatını kaybetti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Ermenistan Başbakanı'nın istifa etmesi üzerine. Ermenistan Başbakanı ve 2. Karabağ Savaşı'ndaki yenilgiden sorumlu olduğunu kabul eden Nikol Paşinyan, dün görevinden istifa ettiğini duyurdu. Mart sonunda yaptığı açıklamada, Haziran ayında gerçekleştirilecek erken parlamento seçimleri için anayasa gereği istifa edeceğini söyleyen Başbakan Nikol Paşinyan'dan beklenen açıklama geldi. 20 Haziran'daki seçimlerin yapılması için istifa ettiğini duyuran Nikol Paşinyan, başbakanlık için yeniden aday olduğunu ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti. Facebook hesabından açıklama yapan Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı ve ülkedeki siyasi güçlerle varılan mütabakat uyarınca, 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerinin yapılması için bugün istifa ediyorum. Parlamento üst üste iki kez yeni bir başbakan seçmeyecek, ardından parlamento yasa gereği feshedilecek ve erken seçimler yapılacak dedi. Nikol Paşinyan açıklamalarından anlaşıldığı gibi başbakanlık koltuğunu bırakmaya pek meyilli değildir. Aslında anayasal kısıtlamalar yüzünden Paşinyan başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldığı anlaşılıyor. Kuşkusuz son aylarda Erivan'da yaşanan protesto eylemleri ve ordunun Paşinyan'dan başbakanlıktan istifa etmesine ilişkin çağrısı, başbakanın bizzat kendi çevresinde bulunanlara olan güvenini ciddi biçimde kaybetmesine yol açmıştır. Birçok Ermeni uzman, başbakanın ulusal seçimlerin düzenleneceği tarihe 2 ay kalırken görevinden istifa etmesi birçok riski beraberinde getirebileceğini ve hatta Ermenistan'ın yeni bir kriz ile karşı karşıya kalabileceğini, yol açabildiğini belirtiyor. Ermenistan'da son dönemde yaşanan gelişme ve olaylarla ilgili düşündürücü olan konu ise Nikol Paşinyan'ın 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Ermenistan'ın üst düzey yetkililerinin bilgisi olmadan Azerbaycan Cumhuriyeti ile 10 maddelik barış anlaşmasına imza atmasından sonra Ermenilerin gözünden düşmüş olması gerçeğidir.
Ermenistan'ın görevinden istifa eden Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik tepkiler ve eleştiriler, Kasım 2020'de Karabağ Barış Anlaşması'na imza atması sonra tırmandı ve neredeyse her hafta Erivan'da düzenlenen gösteri eylemlerine de katılan protestocular Paşinyan'ın görevinden istifa etmesini istiyordu. 2018 yılında halkın kayda değer desteğiyle Ermenistan'ın başbakanlığına gelen Nikol Paşinyan, anlaşılan 2. Karabağ Savaşı'nda yenilgiyi kabul edip halktan özür diledikten sonra destekçilerinin büyük kısmını kaybetmiştir. Nikol Paşinyan'ın karşısında eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan gibi bir isim yer aldığına ve Paşinyan'ın Karabağ Savaşı sırasında gösterdiği zafiyeti ve üstelik halka verdiği sözünü tutmayı başaramamasına bakılırsa başbakanın işinin oldukça zor olduğu ifade ediliyor. Ünlü Ermeni uzmanlarından Yeravend Buzuyan bu bağlamda şöyle diyor. Koçaryan'ın başarılı olması Paşinyan'ın şimdiki popülaritesinin ne zamana dek süreceğine bağlıdır. Başbakanın politikaları toplumun ekonomik ve sosyal beklentilerini karşılayamazsa Koçaryan'ın seçimleri kazanma şansı oldukça artmış olacak. 47 yaşında olan Ermeni siyasetçi Nikol Paşinyan, Mayıs 2018'de 2 hafta süren gösterilere liderlik ettikten sonra kolay şekilde başbakanlık koltuğuna oturmayı başardı. Paşinyan başbakan olduktan sonra ilk olarak Milli Meclisi feshetti ve düzenlenen seçimlerde de çoğunluğu kazanmayı başardı. Paşinyan'ın Haziran seçimlerinde de aynı politikayla mecliste yeniden çoğunluğu kazanabileceği düşünülüyor. Ancak Karabağ Savaşı'ndaki sonuçlara göre Nikol Paşinyan'a bağlı güçlerin mecliste çoğunluğu kazanabileceği pek düşünülmüyor.
Değerli dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmeye başlaması etrafında. Afganistan'daki NATO ve Amerika güçleri komutanı General Austin Scott Miller, dün düzenlediği basın toplantısında Amerika ve NATO güçlerinin Afganistan'daki üslerden çekilme sürecinin başladığını duyurdu. Amerika Başkanı Joe Biden'in 1 Mayıs'tan itibaren Amerika'nın Afganistan'dan geri çekilmeyi başlayacağını duyurmasının ardından Amerika askerlerinin geri çekilmesi başladı. Afganistan'daki NATO ve Amerika güçlerinin komutanı General Miller, Amerika'nın Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladığını ifade etti. Askeri üsler ve teçhizatların Afgan kuvvetlerine teslim edilmesi için de harekete geçildiğini belirten Miller, tüm üslerimizi Afgan güçlerine teslim edeceğiz, bazı üslerimiz boşaltılmaya başladı dedi. Miller, Başkan Biden'in Amerika'nın en uzun savaşını sona erdirme kararına dayanan emirlere göre hareket ettiğini ifade ederek, Afganistan'daki uzun süreli ve zorlu savaşın artık Amerika'nın öncelikleri arasında yer almadığını düşündüğünü belirtti. Amerika 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki güçlerini tamamen çekmeye çalışıyor. Afganistan'da 2500 Amerikan askeri dahil 36 ülkeden yaklaşık 10 bin yabancı asker bulunmakta. Biden daha önce yaptığı açıklamada Amerikan güçlerin 11 Eylül 2021'e kadar Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmış olacağını belirterek artık Amerika'nın uğraştığı en uzun savaşa son vermek vaktinin geldiğini söylemişti. Şubat 2020'de Doha'da Amerika ile Taliban arasında imzalanan anlaşma uyarınca yabancı güçler 2021 yılında Mayıs'ın başlarına kadar Afganistan'dan çekilmesi gerekiyordu. Taliban bu bağlamda yaptığı açıklamada belirlenen tarihe kadar yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmemesi halinde bu grup açısından Doha Anlaşması'nın ihlal edilmiş sayılacağını ve bu güçlerin yeniden saldırılarına başlayacağını duyurmuştu.
Anlaşılan Amerikan ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmeye başladığı haberi Taliban'ın bu bağlamdaki hassasiyetini azaltmak ve Batılıların Afganistan'dan çekilme konusunda ciddiyetini gösterme işareti olarak görülmektedir. Böylece Taliban'ın yabancı güçlere karşı saldırı başlatma olasılığı hafiflemiş olabiliyor. Tabii ki Amerika kendi ve NATO güçlerini Afganistan'da güvenli şekilde çekme doğrultusunda önceden bazı önlemler almaya başlamıştır. Bu bağlamda Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Eisenhower savaş uçağı gemisinin Batı Asya'daki misyonu uzatma kararı aldığı bildiriliyor. Pentagon sözcüsü John Kirby bu bağlamda yaptığı açıklamada Austin'in onayı ile Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet B-52 bombardıman uçağının bölgeye girdiğini, bunun Afganistan'dan yabancı güçlerin çekilmesi için yapılan planlama sürecinin başlamadan önce bölgenin güvenliğini pekiştirme planının bir parçası olduğunu kaydetti. Ancak Afganistan'da durum iyiye gitmiyor ve Taliban'ın İstanbul Uluslararası Barış Konferansı'na katılmak istemediği bildiriliyor. İstanbul 24 Nisan'da Afganistan Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacaktır. Ancak Amerika'nın Afganistan'dan güçlerini çekme sözünü tutmadığı için Taliban İstanbul toplantısına katılmayacağını duyurdu ve böylece bu toplantı ileri bir tarihe ertelenmiş oluyor. Gelinen aşamada Taliban ile devlet güçleri arasında çatışmaların büyük ölçüde artmasından endişe duyulmaktadır. Afganistan'da birçok noktada gelen haberlere göre çatışma yaşanmaktadır. Taliban kendi sözünü tutup yabancı güçlere saldırmaya başlarsa bu durum yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilme sürecinde soruna yol açabilir ve çatışmaların yeniden tırmanmasına kapı aralayabilir. Böyle olursa Amerika'da Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesine karşı olan kanadın Amerikan güçlerinin çekilmesiyle yeniden 11 Eylül olaylarına tanıklık edeceklerine dair düşüncelerini güçlendirmiş olacaktır. Nitekim Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham, Amerikan güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle başka 11 Eylül olayının yaşanmamasını da sigortalayan politikayı kaybetmiş olacaklarını da düşünüyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Selakın nasıl olan atıyorca, antıbın nabediyiz.
Bir an şey, terörizmine bir ulaşım o için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Kudüs'teki Filistin parlamento seçimleri öncesinde İsrail sabotajı, Filistinli grupların tepkileri ve uyarılarıyla karşılandı geçtiğimiz hafta değerli dinleyicilerimiz. Batı Şeria, işgal altındaki Kudüs ve Gazze şeridinde 14 yıldan fazla bir süre sonra 22 Mayıs'ta 132 Filistinli temsilcinin seçilmesi için Filistin Meclisi seçimleri planlanıyor. İsrail, Filistin Özel Teşkilatı'na seçimi yapmaması veya ertelememesi için baskı yapmaktadır. Biz bugün sohbetimizde Filistin gelişmelerinde bu konuyu konuşmak istiyoruz. Bu seçimlerin düzenlenmesi ve İsrail'in neden bundan kaygı duymasını kısaca yanıtlamaya çalışacağız. Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaarslı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi sizce İsrail rejimi bu seçimleri zabıt etmekten neyi amaçlıyor acaba?
Şimdi açıkçası Siyonist rejime baktığımızda onun bir iç bir de dış meselesi var. Dışarıda çığ tepkilerden çekinir, bir de içeride çığ tepkilerden çekilir her zaman yaptığı için. Şimdi kendilerince hakikaten dışarıda bir dizayn ettiler. Artık Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Suudi Arabistan'la, daha önceden de Ürdün'le, birçok Mısır'la zaten var. İlişkiler zannetle yani dışarıdan gelecek herhangi bir tepkiden çekilmiyorlar. Zaten onların hepsini bağlamışlar. İçeride çiğ benzer işte tatsız olaylar veya içeride herhangi bir mescid açısından çevresinde veya Filistin'in diğer Batı Şeria'da, Gazze'de orada burada olan olaylar da bazen haber ajanslarına yansıyor. Haber ajanslarına yansıdığında Siyonist rejimin diğer ülkelerle olan münasebetlerinde belki o ülkelerle olan bazen bir sıkıntı yaratabilir filan diye düşünebilir. Bu nedenle içeride zaten her istediğini yapıyor. Ve İslam dünyasından bir ses çıkmıyor bu konuda. Bunları tamamen her şey burada süt liman huzur içerisindedir diye şey yapmak istiyor. Ne derler? Uygulamaya koymak istiyor. Bir de her rejim nihayetinde öyle işgal altındaki bölgelerinde her zaman kendine yandaş, yandaş değilse bile tarafsız, ipe sapa karışmayan yönetimler ister. Bu nedenle de zaten Mahmud Abbas yönetiminde Çinlerle zaten çok fazla bir sorun yaşamıyor. Uzun zamandan beri Mahmud Abbas'tan zaten çok bir ses sıkmıyor. Hamas'ta bir son meseleler var, orada başka bir gün konuşuruz. Bu nedenden dolayı artık sırası Siyonist rejimin buradaki hedefi eğer orada da birkaç da işte oranın yerel yönetimlerinde Filistinli yer alacaksa o da Siyonist rejime ses çıkartmayan, Kudüs'ün Siyonist rejimin başkenti olmasını kabul eden, Golan Tepelerinin işgaline ses çıkartmayan bir yönetim istiyor. Onun şaşılacak bir durum değil. Kaldı ki arkasında şeyi almış, Biden yönetimini de almış zaten. Ondan dolayı bunlardan çok şaşıracak bir durum değil diye düşünüyorum.
Doğru. Şimdi yani sonuç olarak sizce bu Filistin'deki gruplar bu seçimlerde nasıl kendilerini hissettirecekler İsrail karşısında veya Filistin halkı karşısında? Özel bir hareket bekliyor musunuz bunlardan?
Asla bir şey beklediğim yoktur. Çok eskilerden 70'lerde, 70-80'lerde falan bir beklediğimiz olurdu orada. İşte Filistinli gerçekten devrimci hareketler vardı. Naif Fatma Başkanlığı'nda Filistin Halk Kurtuluş Cephesi vardı. George Herbaş yönetimi vardı. Hatta daha biraz böyle onlardan farklı Ahmet Sibril yönetimi vardı. Bunlar zaten 90'lardan sonra hemen hemen çoğu tasfiye edildi veya çok marjinalleştirildi. Şu anda da işte İslami Cihat, Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün açıkçası ben çok pasif olduklarını düşünüyorum. Dönem dönemde maruz kaldıkları baskıya da İslam dünyasından ses çıkmayınca veya hatta İslam dünyasının da özellikle Arap devletlerinin, mülteci devletlerinin zimni onayıyla yapılan baskılarda çok fazla da bir şey ortaya çıkmayınca, nitekim biliyoruz mesela bugün Suud rejimine, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri rejimine, yönetimlerine sorsanız bugün en büyük tehlike hem kendileri için hem Filistin rejimi için diyelim ki Hamas'ı veya şeyi sayarlar, Hizbullah'ı sayarlar, Lübnan Hizbullah'ı sayarlar. Bu nedenle de bunların hepsini düşündüğümüzde dediğim gibi hiçbir şekilde herhangi bir itirazı ne sokakta ne diyeyim camilerde başka bir istemiyor. Diğer gruplar da pasifize etmiştir. Diğer grupların da birçoğu bu kaynaklardan aldıkları maddi desteği kaybetmemek için çok fazla da radikal şeyden de söyleniyorlar. Günümüzde maalesef biraz açıkçası çok fazla da ben bu konulardan umutlu değilim. Yani nasıl deseniz ki Afganistan'a barış gelir, huzur gelir, gelmez derim. Mümkün değil bugünkü şartlarda.
Evet.
Filistin sorunu çözülür mü Filistinlilerin lehine? Çözülmez diye biraz sordum.
Peki son soru olarak Abbas'cığım, Netanyahu'nun konumuyla ilgili nasıl düşünüyorsunuz? Son günlerde belki haberler siz de duymuşsunuz. Netanyahu'nun ikametgahı önünde muhalefetle polis arasında darbede yaşandı. Birkaç kişi falan tutuklandı. Şimdi Netanyahu'ya karşı olan bu muhalefetler acaba neyin göstergesi olabilir sizce?
Şöyle ki Siyonist rejimin kendi içerisinde batı tipi bir demokrasiden söz edebiliriz. Muhalefet partileri var. Zaten sol muhalefet çok aşırı derecede Netanyahu'nun yolsuzluklarını gündeme getiriyor. Oradaki basında da yansıyor. Ve belki de dediğim gibi biz başka ülkelerden beklemedik. Bugün eğer sol muhalefette söylüyorsak onlar da Siyonist rejiminin Filistinlilere karşı işgal ettikler bölgelerdeki zulümden dolayı değil, Netanyahu'nun kişisel olarak hırsızlık yaptığı, yolsuzluk yaptığı, bazen de ahlak işlere karıştığı için oradaki İsrail vatandaşı, sol gruplar ve sol hareketlerin bir tepkisiyle karşılaşıyoruz. Bu da nihayet sokağa yansıyor. Orada eskiden var olan bir maalesef var. Dönem dönem yükseliyor, dönem dönem azalıyor ama Netanyahu da bin bir tane dalevelerle ya da diyelim Bizans oyunuyla hala iktidarda kalmaya başarıyor. Burada da neyi kullanıyor? O milliyetçi söylem, şoven söylemle bazı ortada duran veya daha sağ partileri her zaman için kendine destek ayarlıyor ama bu muhtemelen belli zamandan sonra artık çökecektir. Netanyahu'nun da çok fazla uzun zaman orada kalacağını düşünmüyorum ama Netanyahu'nun gitmekle Siyonist rejim liberalleşecek veya demokratleşecek diye de bir şey söylemek mümkün değildir. Yapısında Siyonist bir yapı devletine sahiptir. Saldırgan, yayılmacı politikaya sahiptir İsrail.
Doğru. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla Filistin gelişmeler çerçevesinde özellikle Filistin parlamento seçimlerinin düzenlenmesiyle ilgili analizleri sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İslam İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Amerika'nın medikal terörünün koronavirüs salgınını kontrol altına almak üzere küresel aşılama çalışmasına mani olduğunu vurgulaması, yaptırımlar ve baskılara rağmen İran'ın çelik üretiminin artması gibi haberleri yer verirken, Cevan gazetesinde Filistin İntifadası Konferansı Genel Sekreteri Hüseyin Emir Abdullahya'nın Mescid-i Aksa'yı tüm Müslümanların savunması gerektiğini vurgulamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İntifadası Konferansı Genel Sekreteri Hüseyin Emir Abdullahyan bir açıklama yaparak, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı tüm Müslümanların savunması gerektiğini vurguladı. Emir Abdullahyan şöyle dedi: "Son günlerde uluslararası camia, Kudüs halkı ve gençlerinin Siyonistlerin cinayetlerine karşı koymak ve dini mukaddesatı ve insani değerleri savunmak üzere yeni bir intifada başlattığına şahit oluyor. Direnişin Siyonistlerin küstahlığına ve cinayetlerine yeniden füzelerle karşılık vermesi, direnişin gücünü ve dengelerin Filistin milletinin lehine değiştiğinin işaretidir." Filistin İntifadası Konferansı Genel Sekreteri Hüseyin Emir Abdullahyan açıklamasının devamında şöyle dedi: "Kuşkusuz Ramazan İntifadası'nın Filistinli topraklarda genişleyerek devam etmesi inkar edilemez bir gerçektir. İran İslam Cumhuriyeti Filistin'in diriliş halkı ile dayanışmasını ve bu millete desteğini vurgu yaparak Siyonist askerlerin ve yerleşkelerin mazlum Filistin milletine yönelik şiddet uygulamalarını en sert biçimde kınamaktadır." Emir Abdullahyan açıklamasının sonunda şu vurguyu yaptı: "Kudüs'te son günlerde yaşanan hamaset, Filistin milleti ve direnişin işgalci Siyonistlere karşı kıyamı ve Mescid-i Aksa ve tüm Filistin'in kurtuluşunun habercisidir."
İtilat gazetesinde Irak başkenti Bağdat'ta bir hastanede meydana gelen patlamada bazı Irak'ta vatandaşların hayatını kaybetmesi üzerine Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in bir taziye mesajı yayınlaması, 28. İran ve Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu oturumunun çarşamba ve perşembe günü düzenleneceğinin duyurulması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Amerikalıların kamuoyunu saptırmak için Irak'ta kendi mevzilerine operasyon yaptığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak'ın Nüceba Hareketi Siyasi Konseyi Başkanı Ali Esedi, Amerikalılar kamuoyunu saptırmak için Irak'ta kendi mevzilerine operasyon yaptığını belirtti. Irak'ın Nüceba Hareketi Siyasi Konseyi Başkanı Ali Esedi, İngilizler ve Amerikalıların Irak'ta gelecek seçimlere müdahale etme çabalarını ifşa etti. Esedi ayrıca geçici Başbakan Mustafa Kazimi'nin sözünü verdiği reformları da yapmamakla suçladı. Esedi açıklamasının bir başka bölümünde Bağdat'ta arada bir Amerika Büyükelçiliği'nin bulunduğu yeşil bölgeye düzenlenen saldırılara işaret ederek, bu saldırıların %90 kadarı derinişin işi olmadığını ve Amerikalıların kendileri bu saldırıları organize ettiklerini ve böylece kamuoyunu derinişe karşı kışkırtmaya çalıştıklarını ifade etti.
Hemşeri gazetesinde Rusya'nın Suriye'deki teröristlerin kimyasal saldırı hazırlığında olduğu konusundaki uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya'nın Suriye'de kurduğu Barış Merkezi adlı kurum, İdlib eyaletinde bulunan teröristlerin kimyasal saldırı düzenlemek ve suçu Şam yönetiminin üzerine yıkmak istediklerini duyurdu. Söz konusu merkezin yetkililerinden Aleksandr Karbov, ellerine geçen istihbarat bilgilerinin Tahrar-ı Şam terör örgütü kimyasal zehirli maddeleri İdlib'in çevresine intikal ettirdiğini gösterdiğini, bu arada bu bölgede Beyaz Baretli adlı çetenin de faaliyetlerinde artış tespit edildiğini, teröristler kimyasal saldırı düzenleyerek Suriye yönetimini suçlamak istediklerinin anlaşıldığını belirtti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ülkelerinde Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 14. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Her bölümde bir ülkenin Ramazan etkinliklerini anlattığımız bugünkü sohbetimizde Yemen'de bu ayla ilgili gelenek ve görenekleri ele almak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Resmi adı Yemen Cumhuriyeti olan Yemen, Batı Asya bölgesinde yer alan bir ülkedir. Yemen'in başkenti Sana'dır ve nüfusu yaklaşık 30 milyon kadardır. Yemen'in resmi dini İslam'dır ve nüfusun %99'u Müslümandır. Yemen'de Şaban ayının sonlarına doğru Ramazan kokusu başkent Sana caddelerinde hissedilebilir. Nitekim kentin çarşıları ve pazarları kalabalık olur, camilere ve evlere temizlik yapılır ve ulema ve hatipler dini mekanlarda Ramazan hakkında konuşma yapmaya başlar.
Yemen'de Müslümanlar Ramazan ayı yaklaşırken ay hilalini rasat etmeye oturur ve yeni ayın başlamasıyla birlikte birbirinin Ramazan ayını kutlar. Daha sonra camilerin minarelerinden ve yine radyo televizyon kanallarından ezan yayımlanır ve mübarek Ramazan ayının başlaması kutlanır. Erkekler camileri akın eder ve önceden hazırladıkları İlahileri hep birlikte okumaya başlar.
Başkent Sana'da yaşayan Yemenli genç Müslüman Süleyman Ethem'in anlattığına göre sadece bu kentte değil, mübarek Ramazan ayında Yemen'de Ramazan ayı boyunca gündüzleri sokaklar ve çarşı pazar çok sessiz olur. Fakat geceleri her taraf açık ve kalabalıktır. Bu durum geceleri sokaklarda ve pazarlarda izdihama yol açar. İftardan sonra restoranlar açılır ve her restoranda üzerinde helva konulan masalarda insanlar ağırlanır. Bazı Yemenli Müslümanlar Ramazan ayı olunca kırsalda ebeveynlerinin yanına gider ve evlerine Yemen dağlarından topladıkları kireç ve kına ile boyar ve mahallelerine geleneksel bir tarzda bezemeye başlar. Yemen halkı Allah'ın ayını karşılamak için her şeyin en iyisini seçer. Bu konu hem kentlere ve köylere bezemekte ve hem bayrama özel elbiselerinde hem de kurdukları sofralarda ve yine camileri bezemekte de göze çarpar.
Yemenli kadınlarda mübarek Ramazan ayında bazı geleneksel ve bu aya özel yemekleri tedarik görür ve sofraları her zamankinden daha renkli kurar. Birçok Yemenli kadın Ramazan arifesinde evine temizlik yapar. Bu ayda sadaka vermek ve yine başkalarını sahur ve iftar sofralarına ortak etmek Yemen halkının önemli geleneklerinden sayılır. Öyle ki hatta yoksul insanlar bile yiyeceklerini komşularıyla paylaşır ve insanlar birbirini davet eder.
Ya Ali, ya Azim, ya Gafur, ya Rahim, ya Ali, ya Azim, ya Gafur, ya Rahim, entel Rabbul Azim, entel Rabbul Azim. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
Yemen'de yurt dışından gelen misafire bu ayda büyük özen gösterilir ve aile üyeleri daha geniş çapta bir araya gelir ve gelen akrabalar sıcak yemeklerle ağırlanır. Yemen'de yemek masası girene sofra yere kurulur ve yemekler kumaştan yapılan sofraya yerleştirildikten sonra hep birlikte sofraya oturulur. Yemen halkı sofraya her yemekten küçük tabaklar şeklinde bırakır ve böylece yemeklerin tamamı tüketilir ve böylece sofrada fazla yemek kalmaz ve sonuçta da boşa gitmez.
Mübarek Ramazan ayında Yemen'i gezen turistler gittikleri hemen hemen her yerde bu ayın atmosferini hisseder. Zira Yemen halkının yaşam tarzı bu ayda değişir ve her şey Ramazan kokusunu alır. Yemen'de yaygın olan kokulardan biri ise üzerlik kokusudur. Zira Yemenli kadınlar akşam ezanı ve münacat sırasında evlerinde üzerlik yakar. Yemenli kadınlar Ramazan ayında evde börek gibi yiyecekleri yapar. Yemenli çocuklar ise sokaklarda oynar ve gençler de oturup sohbet eder. Yemen'de Ramazan ayının gecelerinde kimse uyumaz ve caddeler ve pazarlar daima kalabalık ve gürültülüdür. Nitekim insan Yemen'de mübarek Ramazan ayını her daim hisseder.
Yemen'de mübarek Ramazan ayının en önemli karakterlerinden biri, Türkiye'de davulcular gibi insanları sahura uyandıran ve Sehergu adını verdikleri kişidir. Yemen halkı Sehergu'lara büyük saygı duyar. Yemenli Müslümanların sahuru komşular veya yakınları ile birlikte geçirmeleri adettir. Sahurda meyve suyu çok tüketilir.
Mübarek Ramazan ayının gecelerinde insanların büyük bir bölümü uyumaz ve sahura kadar ibadet eder. Yemenli kadınlar gün boyunca iftarlık hazırlamakla uğraşır. Yemenli Müslümanların arasında orucu, hurma, su veya kahve ile açmak adettir. İnsanlar daha sonra camilere gider ve akşam namazını cemaat şeklinde kılar ve ardından evlerine dönerek esas iftar sofrasının başında oturur. Yemen'in iftar sofraları Arap ülkelerin arasında özel üne sahiptir. Luhu ekmeği, et, biber ve yoğurtla tüketilen bir çeşit yemektir. Bu ayın ünlü yemeklerinden biri de makaskas adında bir yemektir ve içinde ekmek, kuru üzüm ve çerez vardır. Yine Yemen'in Ramazan ayına özel tatlıları da çok ünlüdür. Bu tatlıların en ünlüleri bent sahn, revai, künefe, avam ve sebuse adındaki tatlılardır.
Yemen halkı seyahatleri sırasında mutlaka beraberinde bir nevi özel ekmek ve yoğurttan yapılan şafut adında bir yemeği götürür. Yine buğdayla, şekerden ve sütlü etten yapılan şerbi adında bir çeşit yemek, ayrıca kepse, selte, vaside adında diğer yemek çeşitleri de yapılır. Ramazan ayında bazı erkekler meclis dedikleri yerde toplanır. Meclis, evlerin yanı başında bir mekandır. Bu mekanda erkekler sabah namazına kadar uyanık kalır ve ardından abdest alıp namaz kılmak üzere camiye gider ve yeni bir güne başlar.
Yemen'de önemli geleneklerden biri de simardır. Simar, gece toplanan mekanın adıdır. Erkekler iftardan sonra sokaklara çıkarak simar geleneğiyle katılır. Burada da erkekler sahura kadar uyanık kalır. Yemen'de mübarek Ramazan ayında düğün gibi merasimler yasaktır. Zira Yemen halkına göre mübarek Ramazan ayı tevbe ve istiğfar ayıdır. Oysa eğlence fıskı fücur sayılır ve bu ayda yapılması uygun değildir. Yemenli Müslümanlar Ramazan ayında zamanının büyük bir bölümünü Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hadis ve fıkıh kitaplarını okumakla geçirir. Yemen'de Ramazan ayında hatta spor faaliyetleri azalır ve yerini hayır işlerine bırakır.
Yemen milleti oldukça sade ve şefkatli bir millettir ve Ramazan ayı bu insanların bir araya gelmeleri için bir fırsat sayılır. Yemen halkı mübarek Ramazan ayının maneviyatını korumaya büyük önem verir. Yemenli Müslümanlar keşke yıl boyunca Ramazan ayı olsaydı ve insanlar kardeşçe bir arada yaşasaydı diye arzu eder. Nitekim Ramazan ayı bitince bu ülkeye yeniden hüzün sarar. Zira insanlar rahmet ve mağfiret ayı ile vedalaşmak zorundadır ve bazen şiirler okuyarak duygularını ifade eder. Gerçi bu hüzün yerine Ramazan bayramının gelişiyle sevince bırakır. İnsanlar en güzel elbiselerini giyerek Ramazan bayramını karşılamaya gider.
Bayram günü yeni elbise giymek ve tatlılarla eş dost ziyaretine gitmek ve özellikle çocuklara hediye vermek Yemenli Müslümanların geleneklerinden biridir. Gerçi bu ülkeyi yıllardır istemedikleri bir savaş sarmış ve bu insanları usandırmıştır. Ancak tüm bunlar Ramazan ayı ve geleneklerini unutmalarına yol açmamıştır. Bilakis bayram günü Yemen halkı doğaya sığınır ve güzel günü doğada geçirir. Yemenli kadınlar kebap yapmakla ün yapan seyrek kadınlardan sayılır. Erkekler ise kadınlara kebap yapmak için gerekli odunun ve diğer malzemeleri tedarik görür.
Bundan birkaç yıl önce Suud rejiminin başını çektiği ittifakın savaş uçakları ve yine bu zümrenin desteklediği tekfirci IŞİD terör örgütüne bağlı teröristler Ramazan arifesinde Şia Müslümanların birkaç camiini bombardıman ettiler veya intihar saldırısı ile hedef aldılar. Ancak buna rağmen Yemen halkı bu mübarek ayda daha iyi bir gelecek umuduyla hayat mücadelelerini sürdürdüler. Öyle ki hatta savaş ve Suud rejiminin cinayetlere Yemenli çocukların bayram sevincini engelleyemedi.
Şimdi de Yemenli çocuklar yeni elbiselerini giyerek büyük bir şevkle Ramazan bayramının gelmesini bekliyor. Ve giydikleri yeni elbiselerle uyuyarak bir an önce sabah olmasını istiyor. Yemen halkı arasında yeni elbise, yılın gelecek aylarının bereketli geçmesinin bir yolu olarak algılanıyor. Bu gelenek hala Yemen halkı arasında devam ediyor ve hatta düşman saldırıları bu gelenekleri unutturamıyor. Buna göre Yemenli hiçbir ailenin üyeleri evden eski kıyafetleriyle çıkmıyor. Yemen halkı yakında zulüm ve saldırıların son bulacağına inanıyor ve buna göre büyük bir dayanışma ve vahdet içinde düşmanla mücadele ediyor. Yemen halkı hiçbir zaman umudunu ve kalbinde yaşattığı imanı yitirmiyor.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 14. bölümünün de sonuna geldik.
Ramazan ayında yapmış olduğunuz ibadetlerin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarmaya çalışacağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei her zaman herkesi yalan söylemek ve söylenti çıkarmaktan sakındırırken zalimlere güvenmeme ve emanete hıyanet etmeme konusunda uyarıda bulunmuştur. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ اِلْمِ. Buna benzer Kur'an'da bu gibi ayetler binlerce Kur'an'ı emir olduğunu arz ettim. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ اِلْمٍ. Emin olmadığın şeyin arkasına takılma. Emin olmadığın şeye güvenme. Şimdi dünyada yaygın olan jurnalimsi bunun tam tersini yapıyor. Yani hakkında söylenti yaptıkları, yalan söyledikleri, bilgileri olmadığı şeylerdir. Hakkında bilgi sahibi de değiller. Boşuna yayıyorlar. Bizim kendi toplumumuzda maalesef böyle şeyler vardır. Bu, dünyada günümüzde var olan davranışın karşısıdır. Eğer biz sadece bu emre amel etsek, sorunlarımızın önemli bir bölümü çözülür. Veya, vela, terkenu illa ellezine zalimu. Zulmedene, zalim olana güvenme, ona eğilim gösterme. Demek, meyletmek, yönelmek ve ona güvenmek demektir. Zalim insana güvenmeyin. Zalime itimat etmenin sonucu işte gördüğünüz şeydir. Müslüman devletler, İslami gruplar dünyanın en zalim ve en zulmedene güvendiler ve sonucunu da görüyorlar. Vaksetus innallaha yuhibbul muksitin. Adil hareket edin. Yaşamın tüm konularında insanı gıst ve adl ve insafa emretmişler. La tahunu llaha ve resule ve tuhunu emanetukum. Emaneti hıyanet etmeyin. Emanet sadece sizin bende olan para değildir. Sizin vasıtanızla bana verilen makam da sorumluluk da emanettir. Eğer bu emanete doğru amel etmezsem emanete hıyanettir. Bakın, eğer siz tek bizim bu emri yerine getirirseniz neler olur? Bu yüzden Kur'an'ın bize verdiği şey işlevsel pratik emirlerdir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı tır sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli haftalık programımızda sizlerle beraberiz.
Bu programımızda Amerika'nın son haftalardaki en önemli gelişmeleri ve haberlerini ele alacağız.
Bugünkü programımızda sırasıyla Amerika'daki son önemli gündem maddelerini ele alacağız.
Biden'in Amerika'nın güney sınırlarının kritik durumuna dair itirafı,
George Floyd katilinin mahkeme kararının verilmesi,
son 3 ayda Amerika'da silah satış rekorlarının kırılması,
ve Amerika'nın Barcam nükleer anlaşması ve yaptırımların iptal edilmesi konusundaki şüpheli yaklaşımı
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Amerika Başkanı Joe Biden göreve başladığından bu yana ilk kez hükümetinin sığınmacılara yönelik politika değişikliğini savundu ve ülkenin güney sınırındaki durumda bir değişiklik yapılması çağrısında da bulundu. Göçmen sayısı sadece Mart ayında 172 bine ulaşmıştır. Cumartesi günü Biden şöyle bir açıklamada bulundu. Sığınmacıların sayısını arttırmayı planlıyoruz. Sorun, göçmenlik departmanının sınırında gençlerin varlığıyla ortaya çıkan bir sorun üzerinde çalışıyor olmasıydı. Aynı anda iki şey yapamazdık. Ancak şimdi sığınmacıların sayısını arttırmayı planlıyoruz.
Eleştirmenler mülteci krizine Biden'in göçmenleri Amerika'nın kuzey sınırına göç etmeyi motive etmesi doğrultusundaki göçmenlik politikalarına bağlıyor. Cuma günü Biden 2021 mali yılında Trump yönetiminin kabul ettiği düzeyde yani 15 bin göçmen kabul edilmesini öngören başkanlık talimatı imzaladı. Meksika sınırından Amerika Birleşik Devletleri'ne giren eşi görülmemiş göçmen dalgası sınır yetkilileri için çözülmemiş bir ikilem haline gelmiştir. Biden yönetimi göçmen çocukları sınır dışı etmeme ve ülkedeki akrabalarına teslim etme politikasını benimseyerek yasa dışı göçmenlere Amerika'ya akın etmeleri için yeşil ışık yaktı. Halbuki bu çocukların geleceği için hiçbir çözüm düşünülmemiştir.
Amerika Başkanı Joe Biden'in göreve başlamasından 3 ay sonrasında görünen o ki, Beyaz Saray'daki ilk günlerinde karşılaştığı en büyük zorluklar arasında koronavirüs salgını yer alıyordu. Bu salgının ekonomik sonuçları ile mücadele edildiği ortamda, şimdi de göç krizi en önemli mesele haline gelmiştir. Göç meselesi büyük bir sorun haline gelerek Cumhuriyetçi Parti üyelerinin hatta Biden'in de aralarında bulunduğu demokratların eleştirisine neden olmuştur.
Zaten kendisi de göçmen çocuğu olan Temsilciler Meclisi'nin demokrat üyesi İlhan Omar, Meksika sınırındaki göçmenlere mevcut durumunu eleştirerek şunları söyledi. İstikrarlı koşulların oluşturulması ve göçmen krizini çözme kararının ertelenmesi ne kadar uzun sürerse sorunlar o kadar büyüyecektir. Göçmenlik meselesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir konu değildir. Donald Trump'ın başkanlığı sırasında sert kararlar alarak Meksika ile bir sınır duvarı inşa etmekle daha da körüklenen bir husus olmuştur. Ancak yeni hükümetin kurulması ile hükümetin başında bulunan Biden, önceki başkandan çok farklı birkaç tutum sergilemiş ve sınır duvarının inşasının durdurulması da dahil olmak üzere çeşitli başkanlık talimatları vermiştir. Bu göçmenler politikası artık Biden hükümetinin bir zayıflığı haline gelmiştir.
Amerika'daki bir başka gündem maddesi, siyahi Amerikan vatandaşı George Floyd'u öldüren polisin yargılanmasıydı. Siyahi Amerikan vatandaşı olan George Floyd'un öldürülmesinden sorumlu polis memuru Derek Chauvin, 3. derece cinayet suçlaması davası çerçevesinde Minneapolis'te yaklaşık 3 hafta boyunca yargılandı. Sonunda polis memuru kendini savunma yönünde kanıtlar sunmaması sonucu mahkeme salı günü bu polis memurunun suçunu onayladı. Buna rağmen Chauvin'in hükmünün verilmesi ve birkaç yıl hapis yatacağı kararının detayları gelecek haftalarda açıklanacaktır.
Chauvin suçlu bulunduktan sonra Amerika'daki bazı cumhuriyetçi şahsiyetler demokratları davaya karışmakla suçladı. Demokratların George Floyd cinayetinin davası hakkındaki sözleri cumhuriyetçi şahsiyetlerin tepkisine neden olmuştur. Amerika Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Maxine Waters, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılık karşıtı mitinginde ve protesto gösterisinde sistematik ırkçılığa karşı mücadelemizde daha agresif olmamız gerekiyor açıklamasında bulundu.
Bu bağlamda Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerilimi körüklemekle suçlandı. Donald Trump döneminde Beyaz Saray sözcülüğü yapmış Kayleigh McEnany, Amerika atmosferinin özellikle Minneapolis'te gergin olduğunu belirterek şunları kaydetti. Başkanın görevi gerilimleri tırmandırmak için değil, durumu sakinleştirmek içindir. Son günlerde Minneapolis Mahkemesi kararının verilmesinden önceki günlerde bu şehir yüksek alarm düzeyindedir. Buna rağmen Floyd'un öldürüldüğü yer olan Minneapolis yakınlarında Brooklyn Center bölgesinde polis memuru tarafından 20 yaşındaki Dante Wright'ın öldürülmesi geçen hafta geniş çaplı protestolara yol açtı da önemli bir konudur.
Tahran Radyosu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silah satışları bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi ve 2021'in ilk çeyreğinde bir rekor daha kırıldı. Amerikalıların 2020'de bir yıl öncesine göre 21 milyon ateşli silah satın aldığı bildirildi. 2016'da bu rakam 16.6 milyon silah kadardı. 2020'de satın alınan en yüksek silah satışı Amerikalı George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürüldü ve Amerika Birleşik Devletleri'nde protestolara yol açtı, Haziran ayında yaşandı. Bu yılın ilk 3 ayında Amerika vatandaşları tarafından yaklaşık 5,5 milyon ateşli silah satın alındı. Geçen yıla göre %13 artış ve 1999'un ilk çeyreğinden bu yana en yüksek silah satışları gerçekleştirildi.
Amerika'daki silah satışlarındaki artış ve vatandaşların silah satın alma arzusu, korona salgını, ırksal gerilimler ve sosyal huzursuzluk ve son zamanlardaki ölümcül silahlı saldırılarla ilgili artan endişelerden kaynaklandığı söylenebilir. Amerika'daki silah satışları aynı şekilde devam ederse 2021'de Amerika'daki toplam silah satışı tarihi bir rekora ulaşacaktır.
Amerikan vatandaşları koronavirüs krizinin kötü yönetimi, COVID-19 hastalığının vahimleşmesi, ülke çapında ırkçılığa karşı protestoların artması ve pek çok sosyal hastalıkla kendilerini güvensiz bir durumda görüyor ve doğal olarak kendilerini korumak için çılgınca silah satın alıyorlar. Amerika hükümeti bu konuda etkili bir adım atamıyor veya atmak istemiyor. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Amerika hükümetinin silahlı şiddeti önlemek için uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine yerine getirmesini ve vatandaşlarının hayat haklarını desteklemeleri gerektiğini söyledi.
Üst düzey bir Amerikalı yetkili Perşembe sabahı düzenlediği basın toplantısında Amerika'nın mercan nükleer anlaşmasından tekrar çekilmeyeceğine dair yazılı bir garanti olmayacağını söyledi. Amerika Dışişleri Bakanlığı sitesine göre üst düzey Amerikalı diplomat, Washington'un garantisiyle ilgili bir soruya yanıt verirken şu ifadelere yer verdi. Yazılı bir garanti söz konusu olduğunda böyle bir garantinin söz konusu olmayacağını düşünüyorum.
Amerika Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi adını açıklamadan sorulara yanıt vererek şunları da sözlerine ekledi. Biden hükümeti İran ve diğer 4+1 üyeleriyle bir ortak anlayış sağlarsa ve Mercan nükleer anlaşmasına dönmeye karar verirse bu iyi niyetle olacak ve sonuçta bu anlaşmadan şüphesiz ayrılmayacaktır. Ama garanti diye bir şey de söz konusu olamaz.
Amerika hükümetinin bir kez daha bu uluslararası anlaşmadan çıkma ihtimalinden söz etmesi aslında Washington'un uluslararası anlaşmalara bağlı olmadığını gösteriyor. Trump yönetimi Mayıs 2018'de Amerika'nın Mercan Nükleer Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı kapsamındaki taahhütlerini tamamen göz ardı ederek Mercan Nükleer Anlaşması'ndan çekildi. Ve İran'ı yasa dışı taleplerini kabul etmeye zorlamak için azami baskı kampanyası çerçevesinde benzeri görülmemiş en büyük yaptırımları uyguladı. Ancak Trump yönetiminin yaklaşımı utanç verici bir şekilde başarısız kaldı. Biden yönetimi şimdi Bercam'a dönüş iddiasındadır ve Bercam'a dönüş yolunu belirlemek için İran ile ikili görüşmelerde ısrar ediyor. Ancak Washington, Bercam'a dönse bile kalacağına dair hiçbir garanti olmadığını açıkça belirtmektedir.
Biden yönetimi Bercam'a dönüşüne ilişkin olası anlaşma geçici bir anlaşma olarak görüyor. Bu yüzden de bir sonraki başkanlar bu anlaşmadan tekrar ayrılabileceklerdir. Bu pratikte de kanıtlanmıştır. Washington'un Trump'ın zamanında Bercam'a bağlı kalmamasının mazereti, anlaşmanın Amerika Kongresi tarafından onaylanmaması ve dolayısıyla anlaşmadan çekilme konusunda herhangi bir yasak veya yazılı garanti olmamasıydı. Trump ayrıca Bercam'ın Amerika çıkarlarına hizmet etmediğini ve aynı zamanda İran'ın nükleer ilerlemesini önlemek için etkili önlemler belirlemediğini iddia etmiştir.
Üst düzey Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin vurguladığı bir diğer konuda Amerika'nın yalnızca Bercam Anlaşması'na yer alan yaptırımları ele alacağıdır. Aslında Biden yönetimi yaptırımları kaldırılabilen, pazarlık edilebilen ve kaldırılamaz olarak üçe ayırmaktadır. Tabii İran'ın yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye dönmesi halinde sadece ilk yaptırım kategorisi askıya alınabilir.
Amerikalı siyaset uzmanı ve MSNBC kanalı baş editörü Heinz Brown ise Washington'un Bercam Anlaşması'nın kırılgan hale gelmesindeki kusuruna değinirken şöyle bir değerlendirmede bulundu. Joe Biden'in ilk olarak İran'ın anlaşmaya geri dönmesini istemesi komiktir. Washington'un İran özel mali temsilcisi ve Viyana görüşmelerindeki Amerika heyeti başkanı Robert Malley, Washington makamlarının sırf Bercam anlaşmasına ters düşecek yaptırımları ele alacaklarını ve bu yüzden de Tahran'ın sözde terörizmi desteklemek bahanesiyle aldığı yaptırımları ele almayacaklarını vurguladı.
Bu nedenle Biden yönetimi Bercam Nükleer Anlaşması'na dönse bile bu anlaşmaya bağlı kalmaya devam etmek konusunda şüpheci davranacaktır. Biden yönetimi aynı zamanda Trump yönetiminin uyguladığı tek taraflı ve yasa dışı yaptırımları kaldırmak da istemiyor. Biden yönetiminin yaklaşımının Trump yönetiminin İran'a yönelik ve bugüne kadar başarısızlığı kanıtlanmış olan sert ve hasmani yaklaşımının bir devamı olduğu söylenebilir.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli haftalık programımızın sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia